Ayrım 42, sayfa 353. Daha 3 ay boyunca Manfred'in Flatus işkenceleri devam etti. Başka sınıflardakilerle ilişki kuramadı. Ama kendi arkadaşlarının gözünde bir tanrı olmuştu artık. 3 aydan sonra acemiler artık okul toplumuna kabul ediliyorlardı. Kafeteryada otururlarken Roelf gelip Manfred'in karşısına dikildi bir gün. İki şey yapmak istiyorum dedi. Manfred toparlanırken gülümsedi, elini uzattı. Önce elini sıkmak istiyorum. İkincisi de sana bir bira ısmarlamak istiyorum. İnan bana Mani, senin gibi biriyle ömrümde dövüşmedim ben. Bir kahkaha patladı. Dostluk havası herkesi sardı. İkisi kısa zamanda dost oldular. Günün birinde Manfred, sosyoloji dersinden çıkarken Roelf Stander'ın yanında tüm boks ekibiyle birlikte kapıda beklemekte olduğunu gördü. ''Bizden sır sakladın Mani'' diye suçladı Roelf onu. ''Tromp Bierman'ın enişten olduğunu söylemedin bize. Adam 5 yıl milli şampiyondu. Slattery de kara cep tayı da yere sermişti.'' ''Söylememiş miydim?'' Manfred'in kaşları düşünceli bir ifadeyle çatılmıştı. Herhalde dalgınlığıma gelmiş olmalı. Mani, bizi tanıştır ona, diye yalvardı takım kaplanın yardımcısı. Hepimiz tanışmak istiyoruz, lütfen. Acaba takımın koçluğunu kabul eder mi Mani? Bir sorar mısın? Eğer koçumuz Tromp Bierman olursa... Roelf sesini kesti, düşünceleri onu dehşete düşürmüştü. ''Bakın, ne yapalım?'' dedi Mani. ''Pazar sabahı tüm takımı kiliseye getirebilirseniz eminim ki Trudy hala hepimizi öğle yemeğine eve davet eder. Trudy halamın yemeğini tatmayan cennet nedir bilmiyor demektir, inanın bana.'' Böylece o pazar tüm üniversite boks takımı tıraşlı ve temiz en şık elbiseleri ve kravatları içinde kilisede belirdiler. İlahiler söylenirken sesleri duvarları sarsar gibi oldu. Trudy hala bu olayı kendi aşçılık yeteneklerinin bir sınavı olarak görüyordu. Kızlarla birlikte uzun hazırlıklar yaptılar. Tromp amca masasının başındaki yerinden onlara en unutulmayacak maçlarını anlattı. Yemeğin sonunda Roy Stander, karaca yutmuş piton gibi süzülerek teşekkür konuşmasını yapmak üzere ayağa kalktı. Konuşmanın yarı yerinde de konuyu saptırıp Tromp amcadan takımı çalıştırması için ricada bulundu. Tromp amca önce gülerek reddetti, sonra takımın bir ağızdan gürültülü ısrarları karşısında kabul etti. Hepsi elini sıkıp teşekkür ederken, ''Çocuklar, başınızı ne tür bir belaya soktuğunuzun farkında değilsiniz.'' diyordu. ''Bazı kelimeler vardır ki ben onların anlamını hiç bilmem. Yoruldum, bıktım.'' sözleri de onlar arasındadır. Yemekten sonra yatakhaneye dönerlerken Roelf Mani'nin yanına sokuldu. ''Söylesene Mani, kuzenin kaç yaşında?'' ''Hangisi?'' diye sordu Mani ilgisiz bir sesle. ''Şişmanı Gertrud, gamzelisi Renata.'' ''Hayır, hayır Mani, saçmalama.'' diye onun sözünü kesti Roelf. ''Mavi gözlü, güzel olanını söylüyorum. İpek gibi altın saçlısını, benimle evlenecek olanını.'' Manfred bir an olduğu yerde durdu, sonra onun karşısına geçti. Başını omuzlarının arasına çekmişti elinde olmadan, dudakları kıvrılıyordu. ''Bir daha böyle bir sözü asla ağzına alma.'' Sesi titreyerek Roelf'in yakasına sarıldı. ''Onun hakkında pis konuştuğunu bir daha duymayayım. Seni uyarıyorum. Bir daha Sara hakkında konuşursan öldürürüm seni.'' Yüzleri birbirinden birkaç santim uzaktaydı. O korkunç sarı ışık yine pırıl pırıldı Manfred'in gözlerinde. ''Hey Mani!'' diye boğuk bir ses çıktı Roelf'in ağzından. ''Ne oluyor sana? Kötü bir şey söylemedim ben, deli misin? Sara'ya asla hakaret etmem.'' Sarı öfke Manfred'in gözlerinde yavaş yavaş soldu, çocuğun yakasındaki elleri gevşedi. Kendini toparlamak istiyormuş gibi başını iki yana sallıyordu. Konuştuğunda sesi normal çıktı. ''O daha çocuk. Böyle konuşmamalısın. Ufacık bir çocuk daha o.'' ''Çocuk mu?'' diyerek güldü Roelf ceketini düzeltirken. ''Kör müsün Mani? O kız çocuk değil. Gördüğüm en güzel...'' Ama Manfred arkasını dönmüş, binanın kapısından içeri dalmıştı bile. ''Demek durum böyle dostum.'' diye mırıldandı Roelf onun arkasından. İçini çekti, ellerini ceplerine soktu. Daha sonra Sara'nın Manfred'e nasıl baktığını, onun omzuna nasıl dokunduğunu hatırladı, tekrar içini çekti. Bir melankoli duygusu sardı benliğini. Binlerce güzel kız var, dedi kendi kendine. Hepsi Roald Stender'e bayılıyor. Omuzlarını silkti, çarpık çarpık sırıttı. Mani'nin peşi sıra binaya girdi. Manfred 12 maçını peş peşe kazandı. Her birini 3 round dolmadan sonuçlandırdı. Hepsi nakavtla bitti. Ona bu yüzden Kalahari Aslanı adı takıldı. Sonunda Manfred üniversitenin hafif ağır siklet şampiyonu oldu. Şampiyonluk maçında profesörlerden Dr. Verwoerd ikinci sırada oturuyordu. Bu tür turnuvalara ilk defa gelmekteydi. Birkaç gün sonra Manfred'i çağırttı, onunla liberalizm tarihi konusunda yazdığı ödevi tartıştı. Çocuğu kapıdan geçirirken, işte sana ilginç bir kitap dedi. İstediğin kadar kalsın sende. Bitirdiğinde bana bu kitap hakkında ne düşündüğünü söylersin. Manfred bir sonraki dersine yetişme telaşındaydı. Kitabın adına bile bakmadı. Odasına döndüğünde onu masanın üzerine fırlattı. Onu odada Roelf bekliyordu. Akşam antrenmanına gideceklerdi. Manfred yatmak üzere pijamalarını giyinceye kadar kitapla ilgilenmeye fırsat bulamadı. Sonunda masadan alıp adına baktığında daha önce de bu kitapla ilgili bir şeyler duymuş olduğunu hatırladı. Almancaydı kitap. Odanın penceresinden şafağın ilk ışıkları girip kuş sesleri duyulana kadar elinden bırakamadı onu. Kapağını kapadığı zaman kitabın adını bir kere daha okudu. Kavgam. Yazan Adolf Hitler. Birkaç gününü o kitaba gömülüp rüyada gibi geçirdi. Okudukça kendi ari soyundan gurur duyuyor, söylenenlerin hepsine katılıyordu. Sanki onun için yazılmıştı bu satırlar. Sonunda bitirdiğinde boks ringlerinde yorulmadığı kadar yorgun hissetti kendini. Vakit çok geç olmasına rağmen gidip kitabı kendisine veren profesörle konuştu. Ertesi gün o profesör mevki sahibi birine bir haber iletti. Yararlı olabilecek bir aday buldum. Kafası iyi, etkinliği fazla, gençlerin saygı gösterdiği biri. Manfred'in adı gizli bir derneğin yüksek konseyine götürüldü. Üniversitedeki en iyi öğrencilerden biri, Rasten Vrede'deki öğrenci temsilcimiz de onun yakın arkadaşı. Kaydedelim adını diye karar verdi konsey başkanı. Roelf ile Manfred antrenmanın bir parçası olarak beşer millik yürüyüş ve tırmanma egzersizleri yapıyorlar, sarp kayalarda cirit atıyorlardı. Roelf bir ara, "Bugün seninle konuşmak istiyorum," dedi. Manfred kaşlarını çattı. "Zaten konuşmaktan başka ne yapıyoruz ki? Neden burada konuşuyoruz?" "Çünkü burada kimse sesimizi duymaz. Hem biz sırf konuşuyor değiliz Mani. Bazılarımız başka işler de yapıyoruz. Eyleme hazırlanıyoruz. Savaş eylemine. Senin çok sevdiğin türde bir eyleme." Manfred'in ilgisi artmıştı. Hemen döndü. "Kim? Ne eylemi?" diye sordu. Roelf başını yana eğdi. "Cesur Afrikanerlerden seçkin bir grup var. Toplumumuzun liderleri. Mevki sahibi insanlar. Kimi hükümette, kimi eğitimde, kimi ticaret hayatında. İşte onlar hazırlanıyor. Hem yalnız bugünün liderleri değil, yarının liderleri de. Senin ve benim gibi insanlar. Bizler hazırlanıyoruz." "Gizli bir dernek mi?" Manfred ayakları üzerinde sallandı. "Daha da fazlası Mani. Acı çeken halkımız için ölmeye hazır bir gizli ordu." Manfred ensesindeki saçların dikildiğini hissetti. "Askerler Mani. Bizim ulusumuzun fırtına birlikleri." "Sen onlardan biri misin Roelf?" "Evet Mani, sen de öylesin. Yüksek konseyin dikkatini çektin, kaderimize katılmak üzere seni davet etme emri aldım." "Liderlerimiz kim? Bu gizli ordunun adı ne?" "Öğreneceksin. Bağlılık yeminini ettikten sonra hepsi söylenecek sana. Görev çağrısını kabul ediyor musun Manfred de Larey? Üniformayı giyip bu ordunun saflarında savaşacak mısın?" Manfred de uzanıp Roelf'in omzunu kavradı, gözleri çakıştı. "Tüm kalbimle," dedi Manfred alçak sesle, "tüm kalbimle katılıyorum size." Bölgeler arası şampiyonu 10 gün sürüyor, her siklette 5 karşılaşma yapılması gerekiyordu. Bu durumda her adayın gün aşırı maça çıkması lazımdı. Manfred kendi kilosunda 2 numarayı çekmişti. Şu anda şampiyon olanla ancak finalde karşılaşacak demekti. Şampiyonluğu halen sürdüren çocuk, Witwatersrand Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olmuştu. Şimdiye kadar yenilgiyi tatmamış, olimpiyatlar biter bitmez profesyonelliğe niyetlenen biriydi. Kalahari aslanı sonunda onunla kapışmak zorundaydı. Manfred ilk iki karşılaşmasını hakaret sayılacak bir kolaylıkla kazandı. Rakipleri onun şöhretinden morallerini kaybedip ikinci roundda yerlere serildiler. Çarşamba günü dinlenme günüydü Manfred için. Kaldıkları üniversitenin yatakhanesinden daha arkadaşları kalkmadan çıktı, kahvaltıyı beklemeden Johannesburg istasyonundan sabah kalkan trene yetişti. Yolculuk bir saatten fazla sürmeyecekti. Pretoria istasyonunun büfesinde iki lokma bir kahvaltı etti, sonra yaya olarak yola koyuldu. Pretoria, merkez cezaevi, çirkin, dikdörtgen bir binaydı. İçerisi hem kasvetli hem ürkütücüydü. İdamlar burada yapılır, ömür boyu hapis cezaları burada çekilirdi. Manfred ziyaretçi kapısına yöneldi, gülümsemeyen görevliyle konuşup bir başvuru formu doldurdu. Bir soru onu kararsızlığa itti. Hükümlüyle yakınlığı. Biraz düşündükten sonra oraya oğlu diye yazdı. Formu görevliye uzattığında adam baştan sona yavaş yavaş okudu, sonra başını kaldırıp Manfred'i inceledi. Bakışları ciddi ve resmiydi. Bunca yıldır tek ziyaretçisi olmalı dedi. Daha önce gelemedim. Manfred kendini haklı göstermeye çalışıyordu. Nedenleri vardı. Herkes öyle söyler. Adamın yüz ifadesi biraz değişti. Boksörsün sen değil mi? Evet diyerek başını salladı Manfred. Sonra bir sezgiye uyup QB gizli işaretini yaptı. Adamın bakışları bir şaşkınlıkla bir an parladı, sonra önüne baktı. Pekala o halde otur şuraya, hükümlü hazır olunca seni çağırırım. Bunları söyledikten sonra o da gizlice o Seva Brandvak'ın cevap işaretini yaptı. Cumartesi canına oku op için diye fısıldadı. Arkasını döndü. Manfred afallamıştı ama katıldığı kardeşlik örgütünün nasıl dal budak salmış olduğunu öğrenmek de hoşuna gitmişti. 10 dakika sonra görevli Manfred'i pencereleri parmaklıklı, yeşile boyalı bir hücreye götürdü. Ortada yalnızca bir masa, 3 tane de sandalye vardı. Sandalyelerin birinde ihtiyar bir adam oturuyordu. Yabancı biriydi. Manfred beklenti dolu bakışlarla çevresine bakındı. Yabancı yavaşça ayağa kalktı. Yıllar onu kamburlaştırmıştı. Cildi buruşmuş, ağır işlerde çalışırken güneşten leke leke olmuştu. Saçları pek seyrek, pamuklar kadar beyazdı. Aralardan kafasının leke dolu derisi görünüyordu. İncecik boynu, kaplumbağa boynu gibi kırış kırıştı. Gözlerinde hiç renk yoktu. Solgun, kenarları kırmızı, içleri yaş doluydu. Baba, dedi Manfred, inanamamıştı. Adamın bir kolunun yok olduğunu görmek açmıştı gözünü. İhtiyar sessizce ağlamaya başladı. Omuzları sarsılıyor, gözlerinin kırmızı kenarlarından yaşlar taşıyor, yanaklarından aşağıya yuvarlanıyordu. Baba, İçinden yükselen öfke, haksızlığa isyan, soluğunu tıkıyordu Manfred'in. Ne yaptılar sana? Babasını kucaklamak üzere fırladı, kendi yüzünü görevliden saklamak isterken, babasını da korumak, onun zayıflığını da belli etmemek istiyordu. Baba, baba diye tekrarlıyordu çaresizlik içinde. Adamın sıska omuzlarını okşadı, başını çevirip görevliye yalvaran bakışlarla baktı. ''Sizi yalnız bırakamam. Kural böyle. İşimi kaybederim.'' ''Lütfen.'' diye fısıldadı Manfred. ''Bana bir kardeş olarak söz verir misin kaçmasına yardım etmeyeceğine?'' ''Kardeş olarak söz.'' dedi Manfred. ''10 dakika o halde. Sizi daha çok yalnız bırakamam.'' Arkasını döndü. Çıkarken yeşil kapıyı tekrar kilitledi. ''Baba.'' Manfred titreyen ihtiyarı sandalyeye oturttu, kendisi yanına diz çöktü. Lothar de la Rey avcuyla ıslak yanaklarını sildi. Gülümsemeye çalıştı, olmadı. Sesi titredi. Şu halime bak. Koca karılar gibi titriyorum. Seni görmenin şokundan oldu. Ama geçti artık, iyiyim. Dur bir bakayım sana. Bir saniye bakayım şöyle. Geri çekilip Manfred'in yüzüne dikkatle baktı. Ne yaman adam olmuşsun. Güçlü ve sağlam. Benim o yaştaki halim gibi. Parmak uçlarıyla Manfred'in yüz hatlarını izledi. Eli soğuk, derisi köpek balığı derisi gibi sertti. Hakkındaki yazıları okudum oğlum. Gazete okumamıza izin veriyorlar. Seninle ilgili her şeyi kestim, şiltemin altında saklıyorum. Gurur duyuyorum, çok gurur duyuyorum. Hepimiz öyle, bütün buradakiler. Keşler bile. Baba, sana nasıl davranıyorlar diye onun sözünü kesti Manfred. İyiyim hani, iyi davranıyorlar. Lothar önüne baktı, dudakları umutsuzlukla sarktı. Tek kötü yanı, ömür boyu, çok uzun bir zaman, çok uzun mani. Ara sıra aklıma çöller geliyor, o engin ufuklar, dumanlı mavi gökler. Susup tekrar gülümsemeye çalıştı. Ve seni de her gün düşünüyorum. Tanrı'ya her gün, oğluma göz kulak ol diye yalvarıyorum. Yo baba, lütfen diye yalvardı Manfred, yapma. Beni de ağlatacaksın. Dizleri üzerinden kalktı, öteki sandalyeyi babasınınkine yaklaştırdı. Ben de hep seni düşündüm baba, her gün. Sana yazmak istedim. Trump amcayla konuştum ama dedi ki en iyisi... Lothar onun elini tutup susturdu. Evet Mani, en iyisi oydu. Trump bir yerman, akıllı, bilge bir adamdır. En iyisini bilir. Daha inandırıcı biçimde gülümsedi. Boyun ne kadar uzamış. Saçının rengi tıpkı benimkinin eski rengi. İyi olacak sonunda, biliyorum. Ne kadar verdin hayatınla ilgili? Ne karar verdin hayatınla ilgili? Çabuk söyle bana. Vaktimiz o kadar az ki. Stellenbosch'ta hukuk öğrencisiyim. Birinci sınıfın üçüncü olarak bitirdim. Harika bir şey oğlum. Ya sonra? Emin değilim baba ama sanıyorum ulusumuz için dövüşmem gerek. Galiba halkıma adalet getirmek için savaşmaya çağrıldım. Politika mı diye sordu Lothar. Manfred evet anlamında başını sallayınca zor yoldur, kıvrımlarla, virajlarla doludur diye devam etti. Ben her zaman dosdoğru giden yolu tercih etmişimdir. Altımda bir at, elimde bir tüfekle. Kıkır kıkır güldü. Ama bak o yol sonunda beni nereye getirdi. Ben de savaşacağım baba. Vakit geldiğinde kendi seçtiğim savaş alanında savaşacağım. Ah oğlum, tarih bizim halkımıza çok zalim davranmıştır. Bazen bana öyle geliyor ki her zaman boyunduruk altında kalmaya mahkum edilmişiz. Yanılıyorsun. Manfred'in yüz ifadesi sertleşti, sesi yükseldi. Bizim de günümüz gelecek. Şafağı söküyor bile o günün. Artık uzun süre boyunduruk altında kalacak değiliz. Babasını anlatmak istiyordu ama aklına yemini gelince sustu. Mani, babası ona daha yaklaştı, eğildi. Hücrenin dört bir yanına bakıp oğlunun ceket kolunu çekiştirdi. Elmaslar, elmaslar hala sende mi diye sordu. Cevabı Manfred'in yüzünden hemen okudu. Ne oldu onlara? Lothar'ın yüzü acıyla kasıldı. Onlar benim sana mirasımdı. Sana bırakabileceğim bir tek onlar vardı. Neredeler? Trump amca onları yıllar önce buldu. Onlar uğursuz ve kötü dedi. Şeytanın paraları dedi. Bana yok ettirdi hepsini. Yok mu ettirdi? Lothar'ın ağzı açık kalmıştı. Balyozla kırdırdı, toz ettirdi hepsini. Manfred babasının içinde o eski amansız ateşin yükselir gibi olduğunu hissetti. Lothar ayağa fırlayıp hücreyi dört dönmeye koyuldu. Trump bir yerman, seni bir elime geçirebilseydim. Her zaman böyle inatçı, iki yüzlü bir sahtekardın. Susup oğlunun yanına döndü. Mani, ötekiler de var, hatırlıyor musun? Kayanın tepesinde, çöldeki tepede. Onları oraya senin için bıraktım. Oraya dönmen gerek. Manfred başını çevirdi. Yıllardır o anıları kafasından silmeye uğraşmıştı hep. Kötülük dolu anılardı onlar. Korku, suçluluk duygusu ve acı dolu. O günleri hayatından silmek çabasındaydı. Çok uzun zaman geçmişti üzerinden. Neredeyse başarıyordu da unutmayı. Ama şimdi babasının sözlerini duyunca o kangren kokusu tekrar burnuna geldi. Torbanın kaya oyuğundan aşağı doğru kayışını görür gibi oldu. Oranın yolunu unuttum baba, dünyada bulamam. Lothar onun kolunu çekiştiriyordu. Hendrik deyiverdi, Swart Hendrik. O biliyor, seni götürebilir. Hendrik, Manfred gözlerini kırpıştırdı. Yarı unuttuğu bir isim, geçmişten bir hayal. Birden dev siyahın top güllesi gibi kel kafası gözünün önünde belirdi. Hendrik diye tekrarladı. Ama o gitti, nerede olduğunu bilmiyorum, çöle döndü. Onu asla bulamam. Yo, yo, Mani, Hendrik burada. Witwater Strand bölgesinde, yakınlarda bir yerde. Artık çok önemli bir adam oldu. Kendi halkı arasında bir lider. Nereden biliyorsun baba? Kulak gazetesi. Biz burada her şeyi duyarız. Dışarıdan gelenler oluyor, haber getiriyorlar. Her şeyi duyuyoruz. Hendrik bana haber yolladı. Beni unutmadı. Biz silah arkadaşıydık. Birlikte 10.000 mil yol aldık. Yüzlerce savaş verdik. Bana haber yolladı. Bu lanet olası dört duvar arasından kurtulabilirsem kendisini nerede bulacağımı bildirdi. Lothar tekrar eğilip oğlunun başını kendine çekti. Dudaklarını onu kulağına dayadı. Çarçabuk bir şeyler fısıldayıp geri çekildi. Gidip onu orada bulmalısın. O seni Okavango Nehri'nin yakınındaki Granit Tepe'ye götürür. Ah, ne kadar isterdim seninle birlikte çöle gelmeyi. Kilidin açıldığı duyuldu. Lothar oğlunun kolunu umutsuzca sarstı. Söz ver gideceğine Mani. Baba, o taşlar uğursuz. Söz ver, öz oğlum benim. Bunca yıl boşuna çekmediğimi bileyim. O taşları almaya gideceğine söz ver. Söz baba diye fısıldadı Manfred. O sırada görevli de içeri giriyordu. Süre bitti, üzgünüm. Yarın yine gelip babamı görebilir miyim? Adam başını iki yana salladı. Ayda bir ziyaret, o kadar. Sana yazarım baba. Lothar'ı kucaklamak üzere döndü. Bundan böyle her hafta yazarım sana. Lothar başını sallarken yüzü ifadesizdi. Kapatmıştı yüz ifadesini. Evet dedi. Bir ara yazarsın bana. Dönüp hücreden çıktı. Manfred kapanan yeşil kapıya baktı. Görevli uzanıp onun omzuna dokundu. Hadi gel. Manfred onun peşinden ziyaretçi kapısına yollandı. İçi karmaşık duygularla doluydu. Binadan çıkıp güneşi hissettiği zaman başını kaldırıp o kocaman Afrika göklerine baktı. Babasının özlemle söz ettiği o duyguyu o zaman anladı. İçinde kör, umutsuz bir öfke vardı. Günler geçtikçe o öfke daha da güçlendi. Seyirci sıraları arasından ringe doğru yürürken doruğuna vardı. Manfred ring iplerini geçerken sırtında ipek kimono, yüreğinde ise öldürme duyguları vardı. Ayrım sonu.